Merhaba sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz Talha Polat ve kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ramazan-ı Şerif'iniz tekrardan mübarek olsun.
Amin, Allah razı olsun. Günler geçiyor, Ramazan da yavaş yavaş.
İlerliyoruz inşallah. Ramazan'ın 13. günündeyiz bugün.
Ya, evet, neredeyse yarılıyoruz yani.
Eyvallah, Allah razı olsun. Tabii geçen hafta Ramazan-ı Şerif'le alakalı, oruç ibadetiyle alakalı, zekat ibadetiyle alakalı ağırlıkla sorular sorduk. Bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Tabii zekatta, oruç ibadetiyle ve teravihle alakalı sorularımız olacak.
Evet.
Müsaadenizle başlayalım hocam. Tabii, ilk sorumuzla. Buyur. Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Teravih namazı sünnettir.
Evet.
Ramazan'ın ilk daha günleri gelmeden önce, yani Ramazan ayı işte yaklaştı, bunun faziletiyle ilgili konuşurken, demiştik ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Size çok mübarek bir ayın gölgesi geldi filan. Orada Peygamber Efendimiz gündüzünün oruç, gecesinin namaz, o namazdan bahsediyor. Ve o namazdan maksat da teravih namazı olarak değerlendiriliyor. Şimdi Resulullah Efendimizin kendisi teravih namazı kılmış. Bu nasıl olmuş bu? Önce işte kendisi teravih namazı kılıyor, zaten ashab-ı kiram, yani şeyin dışında, farzın dışında. Ashab peygamberimiz namaz kılarken ona uyuyor. Böyle bir günde devam ediyor. Gittikçe artıyor cemaat. Ve bu sefer herkes kendi evinde
kılmaya başlıyor.
Ve kılıyorlar. Peygamberimizin vefatından sonra, hatta Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer mescide geliyor. Bakıyor ki insanlar bir imamın peşinde teravih kılıyorlar. Diyor ki ya bu ne güzel bid'at. Şimdi bid'at aslında iyi bir laf değil. Yani iyi şeyler için bid'at denmez. Yani
İslam dışı şeyler için mi söylenir
yani
hocam?
Yani o sünnette olmayan, akıl olan, insanların kendi kafalarından uydurdukları ibadet türü şeyleri diyor. Ama bu Hazreti Ömer'in bu ifadesinden maksat yenilik. Yani sünnette yoktu, peygamber böyle yapmadı ama şimdi ne güzel olmuş diyor ve ondan sonra da böyle kılınmaya başlıyor. Sünnettir efendim. Teravih namazı cemaatle de kılınabilir, ferdi olarak da kılınabilir.
Hangisi daha feyizlidir hocam? Ya
mutlaka, şimdi şöyle, genelde nafile namazlar, sünnet namazlar münferiden kılınır, yani cemaatle kılınmaz.
Bireysel olarak kılınır.
Bunun bir iki tane istisnası var. Onlardan birisi de teravih namazıdır.
Evet.
Kılınabilir cemaat. Şimdi Hazreti Ömer o cemaatle namaz kılarken bunu onaylamış. Yani insanlar cemaatle teravih kılarken bunu onaylamış ve beğenmiş de. Bu ne güzel yenilik demiş. Şimdi bizim yine o edille-i ahkam dediğimiz, yani dini hükümlerin dayandığı kaynaklar. Nedir o? Kitap. Yani Kur'an-ı Kerim. Sünnet ikinci derecede.
Evet.
Üçüncü derecede icma. Yani icma ne demek? İslam alimlerinin bir konuda aynı dönemde yaşayan İslam alimlerinin bir dini bir meselede ittifak etmeleri. Bir de kıyas. Yani hükmü hakkında ayet hadis bulunmayan bir meselenin hükmünü aralarındaki ortak özellikten dolayı o konuda hükmü olan bir başka meseleye benzetmek. Buna kıyas deriz.
Evet.
Mesela şöyle diyelim. Kur'an-ı Kerim'de şarap haram olduğu söyleniyor. Evet. Fakat bizim Hanefiler şaraba kıyasla rakı da haram diyor.
Sarhoş edici şeylerden bahsediyor değil mi hocam?
Ya, tabii. Yani niye şarap haram? Çünkü sarhoş ediyor.
Sarhoş ediyor.
Rakı da sarhoş ediyor mu? Ediyor. Öyleyse o da haram. Buna da kıyas diyor.
Buna kıyas deniyor.
Bunlara asli deliller denilir. Bir de ikinci derecede olan tali deliller var. Onlara tek tek girmeyelim de. Onlardan birisi de sahabe kavlidir. Kavlus sahabi denilir ona. Yani ashabtan birisi akılla bilinmeyecek bir meseleyi de bir hareket yapıyorsa veya bir şey söylemişse ve onu tabi belli şartları taşıyorsa o kişi, onun sözü de bizim için delil olur. Hatta İmam-ı Azam'ın böyle bir lafı var, sözü var. Diyor ki, Kur'an'da, sünnette ne varsa biz alırız. Sahabe sözlerine gelince ittifak edilenleri alırız, ittifak edilmemişse onlardan istediğimizi alırız. Ama daha sonrakilere gelince, onlar da insan, biz de insan diyor. Yani sahabelerin sözleri bizim için bir delil oluyor. Bir de şu var, sahabelerden birisi bir şey yapmış, söylemiş mesela halifeler, diğerleri de itiraz etmemişse, o zaman bu icma oluyor. İcma. Yani üzerinde ittifak edilmiş bir mesele oluyor. Şimdi dolayısıyla da Hazreti Ömer, yani ashab cemaatle kılmış bu namazı, Hazreti Ömer de bunu onaylamış ve diğer sahabiler de buna itiraz etmemiş. Hiç kimse kalkıp da ya Resulullah böyle yapmadı ki, siz ne yapıyorsun dememiş. O zaman bu sahabe kavli olarak bizim için bir delildir.
Eyvallah.
Yani cemaatle kılması daha eftaldir, daha iyidir.
Eyvallah.
Ama dediğim gibi şart değildir. Kişi kendisi evinde tek başına kılabilir ama camiye gitmesi eftal, ama mazereti var, adam gidemiyor. Gidemiyor. Hmm. O zaman evinde kılar. Hatta şunu da yapabilir. Kendisi imam olarak aile efradına da kıldırabilir. O da bir cemaatle kılmadır ama tabii mazereti olmayanların camilere gidip coşkuyla, hani öyle salavatlarla, coşkularla kılmaları elbette o Ramazan neşvesini yaşama bakımından da önemlidir.
Bir de şu hususta bazı şeyler var hocam. Teravih namazı tek seferde işte 20 rekat olarak kılınabilir mi? Ya, kılındığında mekruh diyenler var. Tabii fıkıh boyutunu bilmiyoruz, o yüzden size sormak istedim biz de.
Şimdi bir defa nafile namazlarda asır olan 2 rekattır.
2 rekat.
Ve gece namazlarında özellikle salatul leyl mesna mesna diye hadis var. Yani gece namazları 2-2'dir. Gece namazları. Ama bu şart değildir. Eftal olandır. Ve teravihe niye bu isim verilmiş? Terbiha, rahatlama, dinlenme. Yani ikisine iki rekat kılıyor insanlar, bir kere dinleniyor, kalkıp devam ediyor. Ama tabii şimdi bizim kıldığımız teravihler yarış yapar gibi. Yani camiler arasında yarış.
Evet.
Bizim gençliğimizde çoktu bu. Yani küçük yerlerde daha fazla. Filan caminin imamı 16 dakikada kıldırıyormuş. Hadi oraya gidelim. Filan caminin imamı 17 dakikada kıldırıyormuş. Neredeyse imamlar arasında bir müsabaka.
Hocam bir de pazarlık yapmaya çalışıyorlar imam hatiple. Yani misal veriyorum, o gece bir maç oluyor. Hocam işte maçımız var falan, bir yardımcı maalesef, olun bize.
Maalesef maalesef. Şimdi asıl olan şey ikişer ikişerdir. Ama bizim ülkemizde 4 genelde gelenek haline gelmiş. Olabilir. Peki daha fazla da selam verirse olmaz mı? Namaz olur. Ama kerahetten de hali değildir. Bunu Türkiye'de ben rastlamadım. Buna hiç rastlamadım. 20 rekatta bir selam verene. Makedonya'da rastladım.
20
yine
rekat.
Bir Ramazan'da görevli olarak Makedonya'ya gitmiştik.
Evet.
Orada Pirlepe diye bir yer var. Pirlepe.
Pirlepe.
Yani bir kasabadan büyük bir şehire benzer bir yer. Cuma'ya teravihe gittik oraya. Genç bir çocuk namazı kıldırdı. 20 rekatta selam verdi.
Allah.
Oranın bir müftüsü vardı. Züfer'di adı hatta. Dedim ya Züfer, bu niye böyle yaptı? Hocam caiz. Caiz ama dedim ya. Bir de şu var. İnsanların ihtiyacı olabilir. Affedersin. Tabii, üzerine daraldı.
Yani
daraldı. Ne yapacak şimdi? Eğer iki rekatta bir, 4 rekatta bir selam verildiği zaman selam verilene çıkar gider verince. Ama burada adam selam vermiyor bir türlü. Bekle ha, bekle. Ya tabii, kesip gidecek namazı veya başka sıkıntılarla karşı.
Tabii yaşı ilerlemiş amcalarımız oluyor aynı şekilde. İşin
o yönü de var. Yani burada eftal olan şey 2 rekat. Hadi diyelim 4 de olsun ama daha fazlası hoş değil, doğru değil. Peki daha fazla olduğunda namaz caiz değil mi? Caizdir. Ama bir de şunu söyleyelim. Teravihi erken kıldıracağız diye imamlarımızın harflerin mahrecini ihlal etmemeleri, tecvid kurallarına uymaları gerekir ama çok da zorlayıcı şekilde ağırlaştırarak değil. Yani normal bir okunuş. hani tedbir, tertil, hadır diye bir okulda.
Hadır usulü derler.
Orta usulü okuma.
Eyvallah hocam, teşekkür
ederim. Tabii bu, bir de şu var. Teravihin hatimle kıldırılması var, olayı var.
Evet.
Mesela o da teşvik ediliyor hatimle.
Hatimle.
Hatta yani. Şöyle bir şey okumuştum ben. Yanlış hatırlamıyorsam Fetavaihin diye de okumuştum. Eğer hatimle teravih kılınıyorsa bir yerde, diyelim ki 30'a varmadan hatim bitti. Yani 26. günde hatim bitti. Evet. Artık ondan sonra teravih kılınmasa da olur şeklinde.
Allah, eyvallah hocam. Hocam yine oruçla alakalı sorularımız var. Tabii bu sorumuz şeker hastalarını ilgilendiriyor. Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı diye bir sorumuz var.
Şimdi orucu neler bozar neler bozmaz konusunda iki hatta üç şey var, durum var. Bir, Kur'an'da ve sünnete yasaklananlar.
Evet.
Nedir bunlar? Yeme içme. Bir. Bir de cinsel ilişki. Bunlar orucu bozar. Sünnette ve Kur'an'da bunlar var. Hatta sünnette var daha çok. Kur'an'da net olarak değil de mesela akşama kadar oruca devam edin anlamında.
Hmm.
Ha. Veyahut da şimdi külü veşrabu sabahleyin işte beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için. Yani buradan çocuklar ondan sonra yenilmez içilmez artık. Yani bu Kur'an'la sabit olmuş olur. Bu bir. Resulullah döneminde de bunlar var. Daha sonraki dönemlerde müçtehit imamlardan yeni çıkan olaylarla ilgili veya sünnette, Kur'an'da olmayan konularla ilgili içtihatlarda bulunulmuş.
Hmm.
Mesela adamın karnında yara çıkmış. O karnındaki yaraya ilaç sürmüş oruçluyken. Bunun orucu bozulur mu, bozulmaz mı? Veya başında başı yarılmış. O başındaki yara ilaç sürdüğünde orucu bozulur mu, bozulmaz mı? Hatta şu bile tartışılmış. Mesela bir adamın vücuduna birisi bir şey diyelim iğne soksa.
Evet.
Ve o iğne vücutta kaybolsa oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Bu konularda içtihatlar yapılmış. Ve bu içtihatlar yapılırken de dönemin tıbbi bilgileri belki dikkate alınmış.
Hmm.
Veya kıyaslamalar yapılmış. İşte yeme içme nedir? İnsan yiyor, içiyor, vücudun içine dışarıdan bir şey alınıyor. İşte bu yarada da öyle. Şimdi burada içtihatlarda da ihtilaflar olmuş.
Hmm.
Mesela yemenin, içmenin, cinsel ilişkinin orucu bozduğuna dair, herhangi bozmadığına dair bir görüş yok. Bozar. Ancak işte unutarak yerse, hata ile yerse bilmem ne, onlarla ayrı hükümler var. Ama bu söylediklerimde ihtilaflar oluyor. Mesela Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'la Ebu Yusuf Muhammed arasında bu konularda şeyler var. İhtilaflar var.
İhtilaflar var.
Mesela şöyle diyelim. İnsanın karnında bir yara olsa ve oraya sıvı bir ilaç sürse İmam-ı Azam'a göre orucu bozuluyor.
Hmm.
Ama Ebu Yusuf Muhammed'e göre bozulmuyor. Ha, bu neden kaynaklanıyor? Şimdi bu insan vücuduna tabii oruç vücuda girenden bozulur.
Evet.
Ha, burada vücuda nereden girerse bozulur. Bir, cevf denildiği, cevf olan yani insanın içinde olan şeyler var. Oruç, oraya bir şey gittiği zaman orucun bozulacağı. Bunlar nedir? Midedir, bağırsaktır ve boğazdır.
Hmm.
Bir de buralara giden tabii menfezler vardır. Yani insanın yaratılışından olan, insan vücudunun içine yol olan yerler vardır. İşte bu boğazdır. Efendim affedersin, bağırsaklardır. Ha, burundur.
Hmm.
Ha, şimdi buralardan insan vücudunun içine şeyler var. Şimdi diyor ki mesela o alimlerin bazısı, bir şeyin orucu bozması için tabii menfezlerden, ki Ebu Yusuf ve İmam Muhammed böyle diyor, tabii menfezlerden yani ağızdan, burundan, efendim makattan içeriye bir şey girmiş olması lazım diyor. Yalnız İmam Ebu Yusuf'un farklı bir görüşü var. Bir de ihlil denilen, yani idrar kanalına bir yer girerse o da bozar diyor İmam Ebu Yusuf. Ama öbürleri bozmaz diyorlar. Yani orucun bozulması için mutlaka o dışarıdan alınan şeyin boğaz, ağız, burun ve makat yoluyla alınması lazım. Boğaza, veya mideye veya bağırsağa ulaşması lazım diyor.
Bunun şeyi de dahil mi hocam, bu işte kan vermek veya kan almak da aynı şey.
Evet, şimdi bunlar Ebu Yusuf Muhammed'e göre orucu bozar ama o tabii menfezlerin dışında olan. Yani ne demek tabii menfezlerin dışında? Mesela iğne yaptı.
Evet.
Veya mesela şey yaptı. Söyleyiver onu. İğne batırdı bahsettim demin. Veya evet. İlaca şey, yaraya ilaç sürdü. Hı. Bunlar Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre orucu bozmuyor.
Bozmuyor.
Niye bozmuyor? Çünkü bunlar tabii menfezlerden alınmıyor. Ve bir de diyelim ki mesela başa, onlar mideye veya boğaza oradan yol yok. Ha, şimdi zamanımızda tabii tıp ilerledi. Nereden alınan şey mideye veya boğaza ulaşır? Ne kadar alınırsa ulaşır. Nereden alınanlar ulaşmaz? Bunları tıp tespit ediyor.
Evet.
Ve tedavi yöntemlerinde neler orucu bozar, neler orucu bozmaz konusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Mesela Mecmu'l Fıkh-ı İslami diye bir kurum var. Onların çalışmaları var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurulu var. Onların çalışmaları var. Kişisel olarak çalışma yaparlar var. Kişisel olarak. Şimdi bunlar bu çalışmaları yaparken aynı zamanda tabiplerle de konuşuyorlar. Onların da görüşlerini alıyorlar. Ve tabiri caizse ezber bozucu fetvalar var şimdi.
Evet.
Yani bizim ilmuhalde eski ilmuhallere baktığımız zaman oruç bozulur denildiği halde şu anda bozulmaz denilen fetvalar var. Hı. Ne değişmiş? Bilgi, bilim değişmiş. Bilim değişmiş. Mesela bizim çok elde olan fetvalardan birisi Ömer Nasuh Bilmen rahmetlinin usul kitap. Affedersin, ilmuhal kitap. Orada iğne orucu bozar mı bozmaz mı derken İmam-ı Azam'ın görüşüyle Ebu Yusuf Muhammed'in görüşünü veriyor. Hı hı. Ve ihtiyaten kaza edilmesi uygun olur diyor. Ama şunu da söylemiş. Fetvane, eski Osmanlı dönemindeki fetvane, ilaçla iğneyle orucun bozulmayacağına fetva vermiş diyor. Peki niye göre dedi bak Ömer Rasul rahmetli bunu? İmam-ı Azam'ın ve Ebu Yusuf'un görüşlerine göre dedi.
Evet.
Ha şimdi ama bugün dediğim gibi bilgi gelişti, tıp gelişti, insanlar daha çok incelemeye başladılar. Ve eski kaynaklarda yer almayan yeni konular çıktı. Endoskopiydi, polonoskopiydi, evet. Anesteziydi, şuydu, buydu, bir sürü şeyler. Bunlar orucu bozar mı, bozmaz mı? Bunlara kitaplara baktığın zaman bulamazsın çoğunu. Ha, şimdi o zaman ne oldu? Bu çalışmalar yapıldı. Ve genel bunun neticesinde genelde Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşleri ile Mecmu'l Fıkh-ı İslami'nin görüşleri uyuşuyor. Hmm. Taki el-Osmani diye bir Pakistanlı alim var. Bir İslam Üniversitesi'nin rektörü ve müftü. Mesela onun bu konuda güzel bir kitabı var. O da aynen bu istikamette görüşler ileri sürmüş. Şimdi bu bir başlangıç oldu bu işe. Mesela şimdi bu söylediklerimizden hareketle birçok detayla ilgili sonuçlara varıyoruz. Şimdi soru neydi? Şeker hastalarının kullandığı insülin.
Evet.
Nereden kullanılıyor bu? Vücut dışından. Yani ağızdan alınmıyor. Burundan alınmıyor. Makattan alınmıyor. Nereden? İşte ya insan karnında iğne yapıyor. Veya kalçasından, kabasından veya kolundan.
Evet.
Ha. Şimdi bunlar İmam-ı Azam'a göre orucu bozması lazım.
Evet.
Niye? Çünkü vücudun içerisinde bir ilaç girmiyor az çok. Ama diğer imamlara göre bozmaması lazım. Çünkü o ilaç mideye ulaşmıyor. Ve tabii menfezlerden yani bu ağız, burun ve makattan alınmıyor. Şimdi bunu şu anda deniliyor ki yani bu fetva olarak eğer sadece insülin almakla oruç bozulmaz. Niye? Hangi iğnelerden dolayı oruç bozulur? Eğer bir iğne gıda veriyorsa, keyif veriyorsa, güç kuvvet veriyorsa o orucu bozar.
Bu vitamin iğneleri falan.
Vitamin bozar. İğneleri sonra serumlar bunlar bozar. Onun dışında ağrı dindirici, tedavi edici iğneler orucu bozmaz. fetvası bugün uygulanıyor.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. Ramazan'da oruçluyken yolculuğa çıkan kişi yolculuk sebebiyle orucunu bozabilir mi diye bir soru göndermişler.
Şimdi misafir oruç tutmayabilir değil mi?
Evet.
Gündüz yola çıkacak biliyor. Geceden niyetlenmiş. Keşke niyetlenmeseydi eğer bozacak idiyse. Ama bu devam edebilir ve iyisi olur. Bozabilirse iyi yapmış olmaz. Ancak kefaret gerekmez. Ya mesela uzun yola geliyor. Avrupa'daki vatandaşımız arabasıyla şeye geliyor, memlekete geliyor. Evet. Ramazan'da niyetleniyor. Yolda yoruluyor efendim.
Dayanamıyor.
Orucunu yiyor. Kaza gerekir.
Kaza gerek. Kefaret gerekmez.
Kefaret gerekmez. Niye? Çünkü o herhangi bir mazeret var ya, oruç tutmamayı gerekli kılan mazeret. Evet. Bu mazeretler oruca başlamadan önce geçerli olduğu gibi başlarken orucun devamında da geçerlidir. Hmm. Hani sen geçen bir soru sormuştun ya, hanımlar adet oluyorsa Ramazan'da gündüz ne yapacaklar? Orucu bozarlar dedim. Niye? Çünkü onların oruç tutmaları için bir ruhsat var. Oruç tutmazlar onlar. Baştan tutmadıkları gibi sonra da bozarlar. Bu sefer madem ki bir yolculuk ruhsattır, bir mazeret kabul edilir. O zaman o sonradan arız olursa, yani yola sonradan çıkarsa
O ruhsatı kullanabilir
ama daha çok bozmamalıdır, devam etmelidir.
Eyvallah. Güzel olanı asıl budur. Olan doğru olanı budur. Eyvallah hocam. Peki hocam, haram olan bir fiilin işlenmesi oruca zarar verir mi?
Yok. Şimdi ne dedik bak, oruç vücuda giren şeylerden dolayı bozulur.
Evet.
Sen biraz önce galiba kan vermeden bahsetmiştin.
Evet, kan vermeden bahsettim.
Şimdi bu kanla ilgili bir şey var. Hacamat diyorlar ya. Evet. Hacamat ne demek? Kan aldırmak demek. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis var. Kan alan ve aldıranın, yani hacamat yapan ve yaptıranın orucu bozulmuştur diye. Ama İslam uleması bunu yorumlamışlar. Niye? Çünkü Peygamberimiz kendisi de oruçluyken kan aldırmış. Hacamat yaptırmış. Eğer bu yasak olsaydı yaptırmazdı. Ama böyle bir söz var. Ha, bundan maksat diyor ulema. Şimdi bu kan alanlar, yani hacamat yapanlar ne yapıyordu eskiden? İşte bir başta bir yerde bir çizik atıyorlar ve bir boruyla kan emiyorlar. Ve o şeyi çıkarıyorlar. Kanı çıkarıyorlar. Ve bu emerken ağızda kan gidebilir. Ağza kan gidebilir ve orucu bozabilir. Bu hacamat yapanın orucu bozuldu bundan dolayıdır. Hacamat yaptıran da zayıf düşer. Zayıf düşer oruçta. Onun için Peygamberimiz böyle buyurmuştur. Şekilde yorumlanır. Yani oruçluyken kan vermek orucu bozmaz.
Kan vermek orucu bozmaz. Oruçluyken,
evet. Ama mekruh kabul edilir zayıf düşüreceği için. Mümkünse eğer. Ama kan almak orucu bozar.
Kan almak bozuyor.
Yani kan veriyorsan vücuda o bozuyor. Şimdi haram olan fiiller deyince yalan söylüyor adam. Veya ne bileyim başkasını kandırıyor, azarlıyor, haksızlık yapıyor. Bunlar orucu bozmaz. Ama orucun faziletini düşürür. Yani şimdi bizim orucu tuttuğumuz zaman hani hep söyleriz ya, sadece midemize değil aynı zamanda tüm organlarımıza oruç tutturmamız lazım. Evet. Yani harama bakmamamız lazım. Harama, efendim, yasak olan bir fiili yapmamamız lazım.
Orucu sadece aç veya susuz kalmaktan ibaret sanmamamız gerekiyor.
Şimdi orucun daha genelde hikmetlerinden filan bahsedilirken şu denir. İşte oruç tuttuğu zaman zengin fakirin halini anlamış olur.
Evet.
Sonra işte oruç tuttuğu zaman insan sağlık hani var ya, oruç tutun sağlıklı olun.
Evet.
Hatta bunu mahyalara yazarlar. Sumu tasıhhu diye. Şimdi bunlara hikmet diyoruz. Asıl biz ne dedik? Bu ibadetleri Allah emrettiği için yaparız. Ama oruç tutmanın sonunda yaptığı bir hedef var. Gerçekleştirdiği nedir o? Evet. Takva sahibi olmak. Ayette ne diyor? Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablukum leallekum tettekun. Ey inananlar, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz. Yani oruç tutarak takvaya erersiniz. Evet. Ne demek takva? Allah'a karşı günah işlememek. Onun dereceleri var takvanın. Yani en alt seviyesi şirktir, küfürdür. Yani bu takva demek korunmak. En alt derecesi insanın ebediyen cehennemden kalmasına sebep olacak olan şirk, küfür. En alt derecesi bu. En üst derecesi de masivallah'ı terk etmek. Hmm. O azam bir son. Şimdi orucun hikmetleri içerisinde takva var. Takva demek en azından işte şirk koşmayacak, efendim inkar etmeyecek, haram işlemeyecek, insanları üzmeyecek. Bu orucun hikmeti. Sonra hadislere bakıyorsunuz. Birisi diyor, oruç tuttuğu zaman kendisine gelip birisi şey yaparsa, sataşırsa ben oruçluyum desin, kavga etmesin. Veya eğer bir kimse diyor oruç tutar da işte günahlardan şey yapmazsa, sakınmazsa, Allah'ın onun aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Ha, yani günah işlemek orucun faziletini giderir. Ama orucu bozmaz. Çünkü oruç bozan şey vücutla alakalıdır. Dolayısıyla da günah olan, haram olan bir fiili yapmak, kişinin yapması orucunu bozmaz.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Tabii sorular arasında kazaya kalan oruçtan bahsettik. Yine bir sorumuz var bununla alakalı. Kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mı diye bir soru göndermişler.
İlk geçen haftaki miydi, önceki hafta?
Geçen hafta olması lazım hocam, evet.
Şimdi dedik ya, hani oruç çeşitlerinden bahsettik. Onlardan birisi de kazaydık. Şimdi eda demek bir ibadeti vaktinde yapmak demek. Yani ibadetlerin ifa edilişi üç aşamalı olur, üç yönlü olur. Bir eda olur, iki iade olur, üç kaza olur. Eda demek ibadeti vaktinde yapmak demek. Ramazan orucunu Ramazan ayında yapmak edadır. Öğle namazını, öğle namazı vaktinde kılmak edadır. İade, ibadet yapılmış ama geçersizmiş, tekrar ediliyor. Mesela öğle namazını vakti içinde kılıyor ama unutmuş, abdestsizmiş. Aklına geliyor. Ne yapar? Tekrar bir daha kılar. Buna iade ederiz. Tabi oruçta bu yok. Yani kaza ise o ibadeti vaktinin dışındaki bir zamanda telafi etmek. Ki oruç Ramazan'da tutulamamışsa veya bir mazerete binaen bozulmuşsa daha sonra kaza edilir. Ramazan ayı içerisinde onun iadesi söz konusu olmaz. Çünkü bir günde ancak bir oruç tutulur.
Evet.
Ha, şimdi tabii orada bu vakti mudayyak, vakti müvessa falan diye usul kurallar var. O girer buraya ama onlar bizi şu anda evet, programımızı aşar.
Evet.
Ha, şimdi ne olacak? Kaza edecek. Peki kazanın vakti yoktur. Ancak kerahet vakitleri varsa, mekruh olduğu vakitler, ha, o günlerde yapılmaz. Mesela namaz kazaya kalmış, güneş doğarken, güneş batarken yapamazsın. Ve tepedeyken, o kerahat vakti. Onun dışında başka bir zaman kaza edebilirsin.
Peki hocam, bu kaza orucuyla alakalı hangi günler tutulmayabilir hocam? Veya belli bir vakti var mıdır tutulmamak günleridir, mekruh günlerdir?
Şimdi kazaya kalan bir ibadetin daha sonraki bir zamanda yerine getirilmesine zaten kaza diyoruz. Ve ibadetlerle ilgili böyle bazı mekruh vakitler var. Mesela namazla ilgili var. Sabah güneş doğarken, öğleyin güneş tepedeyken, akşam batarken. Yani bu vakitlerde kaza edilmez namaz. Oruç da aynı şekilde Ramazan bayramının birinci günü ve bir de Kurban Bayramı günleri oruç tutulmaz. Ve dolayısıyla bu günlerin dışında başka bir günde tutulabilir. İlla Ramazan çıkar çıkmaz Şevval'da tutman diye bir mecburiyet gerekiş yoktur.
Yoktur. Eyvallah. Yani Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban Bayramı günleri.
Kurban Bayramı günleri tutamaz. Onun dışında herhangi bir zaman tutulabilir.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.